Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile bugün besveseyi konuşmaya çalışacağız. Besvese takıntının Arapçası, değil mi hocam?
Evet.
İngilizcesi de obsesyon aslında. Ben bu besvese kelimesini daha çok kullanıyorum, seviyorum.
Evet.
Daha böyle tanıdık geliyor insanlara. Ya takıntı diyoruz ya vesvese diyoruz. Bugün biraz bunlardan bahsedelim. Bu mekanizmasından bahsedelim. Sebepleri, neler oluyor da sürüyor. Birçok bu konuda muzdarip insan var. Belki bu konuda biraz bilgilendirme amaçlı bir şeylerden söz edebiliriz diye düşündüm. Nasıl başlayalım hocam? Önce bir vesvesenin isterseniz vesvese tanımını yapalım. Nedir bu vesvese dediğimiz şey?
Vesvese, takıntı. Artık hani bunu başına gelen daha iyi tanımlıyor. Ben de şeyde klinikte falan hasta kişi nasıl tanımlıyorsa o terminolojiden devam etmek istiyorum. Ama dediğiniz gibi çoğu kimseye yakın gelen şey vesvese oluyor. Hani başkaları tarafından bu kadar tepki verilmeyen ama kişinin çok yoğun sıkıntı yaşadığı bir telaş hali diyebiliriz belki. Ve bu hale kişi maruz kaldığında hemen bunun etkisini ortadan kaldıracak bir eyleme girişiyor. Sonra bu giriştiği eyleminde yansımaları hayatının birazcık daralmasına sebep oluyor. İşte insanlara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Vesvese böyle bir şey. Hani bir obsesyonun bir tarifi var tabii şeyde, kitaplarda falan. Nedir? Kişinin istemediği, taşımak istemediği, fark ettiği zaman sıkıntı yaşadığı, durup durup tekrar gelen,
istemeden geldiği,
istemeden geldiği ve geldiği zaman da bir an önce gitmeyen bir sıkıştırılmış düşünce biçimi. Yani böyle bir düşünceler silsilesi değil aslında. Böyle tek bir cümlelik, iki cümlelik ama gelen, devamlı gelen, geldiği zaman ısrar eden, geldiği zaman kişide sıkıntı yaratan ve kişinin de karşılaşmak istemediği bir düşünce hali.
Evet, bunlar bazen görüntü de olabilir, değil mi? Görüntüye eşlik eden düşünce olabilir. Bazen bir dürtü gibi olabilir.
Evet, çok güzel. Zaten gelince hani dürtü kısmı nedir? Hani dürtü deyince ne aklımıza geliyor? Hani ben onu fark ettiğim zaman bir şey yapasım geliyor, değil mi? Dürtü böyle bir davranışsal eğilimi, kuvvetli bir davranışsal eğilimi işaret ediyor. Aynen öyle. Çok güzel ifade ettin. Düşünce, obsesyon, takıntı, vesvese ama böyle bir dürtüsel bir biçimde geliyor. Hani o dürtüsel biçim de şu. Hadi bir şey yap. La geliyor bana. O hisle geliyor ve sonra da o ikinci aşama geçiyoruz. O aşamanın halkımızda yani şeyde şu andaki Türk dilinde bir karşılığı yok. Hani kompüsyon dediğimiz, karşılık verme dediğimiz. Ona bir uygun kelime bulamadık. Vesvese işimizi görüyor ama.
Ve takıntı yapmak kelimesi tabiri kullanıyor genelde danışanlar. Takıntı yapıyorum.
Takıntı yapıyorum.
Takıntı yapıyorum. O kompüsyon dediğimiz eylemi, ki açarız onu da, böyle tabir edebiliyorlar.
Açalım hatta, değil mi?
Karışıyor biraz da şöyle aslında. Şimdi vesvese geldiğinde tabii çok rahatsız edici.
Evet.
Kişi istemiyor onun gelmesini.
Evet.
O ısrarcı.
Israrlı.
Şimdi o geldiğinde onun verdiği rahatsızlığı azaltmak ya da o içeriği neyse, o vesvesenin içeriği neyse onun olmasını engellemek.
Evet.
Olasılığını azaltmak.
Emin amacıyla olmak
ve rahat etmek amacıyla yapılan tekrarlayıcı hareketler.
Evet.
Ama bunun bir farkı var. Bunu kişi bilerek yapar. Yani isteyerek yapar ki
çok güzel
azalsın. O sıkıntısı azalsın. Obsesyon, vesvese bilerek gelmiyor. Aniden geliyor. İstemsizce geliyor. Hatta gelmesini istemiyor. Bir dahli yok ama kişi kompüsyon dediğimiz o tekrarlayıcı hareketleri isteyerek yapar.
Evet.
Yani zorlanarak yapar ama
evet,
geçirmek için yapar. Azaltmak için yapar o sıkıntısını.
Değil mi? Yapmak zorunda hisseder.
Zorunda hisseder.
Ama yaptığı şey odur. Değil mi? Hani o vesveseye ve obsesyona karşı kişi mesela savunmasız bir haldedir. O ona maruz kalır obsesyona ve vesveseye. Dediğin gibi o ikinci kısım, o eylem kısmına kendisi geçer.
Evet, örnek üzerinden isterseniz hocam
olur. Verelim. Olur. Yani o zaman iki tane mesele var karşımızda. Bir, kişinin maruz kaldığı bir hal var. Bu halde dediğin gibi düşünce var. Böyle bir görüntü şeklinde geliyor. Korku içerikli geliyor. Sürekli geliyor. Kişi istemese de geliyor. Ve gelince de gitmiyor. Şimdi biz buna maruz kalıyoruz. İşte buna vesvese diyoruz. Bir de vesveseyi fark eden, vesveseyle karşı karşıya kalan organizmanın verdiği bir cevap var. Bu cevaba dedik ki biz bu cevabı kişi kendisi verir dedik. İsteyerek verir dedik ama o isteme kısmını bir ele almamız gerekecek. Çünkü mesela o eylemi isteyerek yapıyor ama eylemin yaptıktan sonra mesela o eylemi yapmaktan dolayı kendini de kötü hissediyor. Ve aslında bize diyor ki hocam ben habire elimi yıkamak istemiyorum.
Evet.
Diyor. Şimdi o zaman iki tane istek var ortada. Bir olay anında ortaya çıkan hani istek gibi görünen bir şey var. Bir de gerçekten kişinin kendisini devreye sokup hayatına baktığında yürümek istediği yolu gösteren bir istek hali var.
Evet.
Ha işte biz zaten o kişiyle, o ikinci kişiyle muhatabız. Söyleyeceklerimizin hepsi o ikinci kişiye. Ama o birinci kişinin yaralarını sarmak için de şöyle bir sırtını sıvazlamak istiyoruz.
Evet.
Bugünkü programı yapmamızın sebebi de bu sıkıntıyı yaşayan insanların yakındakilerine, sevdiklerine şunu söylemek istiyorum. O birinci insanın sırtını biraz sıvamanız lazım. O çok acı çekiyor.
Evet.
Hani maruz kalan ve maruz kaldığıyla birlikte hareket eden insan çok acı çekiyor. Evet, bir örnek de üzerinden konuşursak da iyi olabilir dediğiniz gibi.
Ne tür vesveseler oluyor gibi, hangi alanlarda oluyor gibi.
Evet.
İşte el yıkama dediniz değil mi hocam? Şey, temizlikle ilgili bir şeyin çok bulaşmasıyla, evet, ilgili.
Hep bilinen de belki çevremizde de belki çok sık karşılaştığımız ve diğer vesveselere göre de biraz daha dillendirilen bir vesvese. Çünkü biraz da görünen bir vesvese. Hani bir yer, bir ortamın kirli olduğuna dair, elimizin ya da ya evin kirli olduğuna, tozlu olduğuna, kötü koktuğuna, güzel görünmediğine ilişkin yoğun kaygı içerikli düşüncelerin varlığı. Buna ne diyor? Bulaş tipi.
Evet.
Kitaplarda terminolojide olan şey bulaş tipi obsesyonlar. Yani bir şeye bir istenmeyen bir kir, pislik bulaştı ya da bulaşma ihtimali var. Korkusu.
Evet.
Bu en çok karşılaştığımız. Bir her şey düzenli olsun, yerli yerinde dursun. Böyle bir görüntüde estetik olarak gözü yoran bir unsur olmasın obsesyonu var. Vesvesesi. Buna simetri obsesyonu deniyor. Bu işte ev hanımlarında, sevgili ev hanımlarında oluyor genellikle, ya da böyle evine dikkat eden, tabii bu da hani konuşuruz, obsesyon niye oluyor değil mi? O nereden, evet, kaynaklanıyor? O evinin hoşluğuna, güzelliğine çok önem veren insanlarda olabilen bir şey. Bu her şey düzenli olsun, belli bir sırada olsun, belli bir nizamda olsun. İşte perdeler bile, değil mi? Perdeler hani benzer şekilde aşağı doğru süzülsün. Oradaki ahenk bozulmasın. Oradaki küçük bir farklılık kişide çok büyük sıkıntı yaratıyor.
İki şey tepki oluyor genelde galiba. Benim okuduğum ve gözlemlediğim, ya şöyle diyorlar. Hocam ben o böyle aynı çizgide olmazsa kendimi rahatsız hissediyorum. İçim rahat etmiyor. İşime gücüme odaklanamıyorum.
Evet.
Mesela duvarda ders çalışıyor diyelim. Duvarda tabloyu yamuk gördüğü zaman onu mutlaka gidip düzeltmedi ya da o kırlentleri düzeltmedi. Yoksa konsantre olamıyorum. İçim bir türlü rahat etmiyor.
Evet.
İkinci tepki de sanki her şey öyle yerli yerinde düzgün olmazsa, o tablo yamuk olursa bir şey gelebilir bana ya da sevdiklerimin başına. İşim rast gitmez. Bir sıkıntı olur.
Evet.
İki tip olabiliyor.
Evet orada. Evet. Onu çok rastlıyor değil mi?
Normal bir hani şey, böyle çok tertipli düzenli olmanın ötesinde de bir şey aslında değil mi hocam? Böyle tabii, gömlekleri diyelim dolaba dizmiş kişi ama aralarındaki boşluğun, santimlerin eşit olması lazım. Boşlukların eşit olması lazım gibi. Ya da renklere göre dizme, boylara göre dizme, vaktini, ondan sonra enerjisinin bir kısmını alacak belki. En az günde bir saatini, iki saatini buna ayırıyor olacak ki sorun olmaya başlıyor artık hayatında. O öyle bir vesvese.
Evet, artık o felaket senaryosu kişi için nereden daha yaralayıcıysa, hani başına hani sevdiklerinin bir şey gelme ihtimali belki o kişi için daha yaralayıcı, ya da o estetik olarak evin beğenilmeme ya da estetik olarak kötü durma ihtimali de başka bir kişi için daha merkezde. Orada gördüğü küçük işaretler o felaketin çok yakın habercisi gibi işlem görüyor. Yani bu obsesyonu tanımayan, taşımayan biri için bu bağlantının kurulması çok saçma gelebilir.
Evet, oldukça mantıksız, saçma, tuhaf.
Tuhaf gelebilir. Ve bu tuhaflık yüzünden de hani bu tuhaflıkla birlikte hareket eden bu kişinin yakınları çok büyük sıkıntı yaratabilir kişide.
Evet. Benim de orada gördüğüm iki uç tepki var hocam. Bir tamamen vesveselere boyun eğen bir çevre oluyor. Kişinin temizliği varsa, öyle obsesyonları varsa herkes dikkat etmeye başlıyor.
Evet.
Herkes üç kere işte elini yıkamak zorunda gibi oluyor. Herkes boyun eğiyor. Çünkü kişi rahatsız olduğu için o sıkılmasın, bunalmasın diye ona eşlik ediyorlar.
Sağ olsunlar.
Evet. Bir de uçta çok büyük öfke var.
Evet.
İşte bunu bilerek yapıyorsun da niye yapıyorsun? İşte bıraksana, istesen yaparsın. Evet. İnadına yapıyorsun bunu. Evet. Anlaşılmıyor hastalık olduğu. Bu iki uçta galiba hastalığın gidişini etkileyen
çok önemli faktörler. Yani o birinci uçta da bir öfke, böyle barınan, küçük küçük gelen, aşağıdan aşağı gelen bir öfke vardır. Bir de şey vardır tabii, hani kişi bunlara yetişmeyince çevreden de yardım ister.
Evet.
Ya da böyle annelerin falan zorladığı meseleler vardır. Burası gerçekten şey alanını artık. Hani o sıkıntıyı çekenin eziyet etmeye başladığı bir alan da böylelikle ortaya çıkar.
Evet.
Burası çok daha acı verici bir yer. Hani bir kendin çekmen var. Hani sürekli işte temizlik yapıyorsun, perdeleri düzeltiyorsun.
Kimseye zararım yok.
Yani hani evet, kimseye zararım yok diyor ama o dolaylı zararları var. Neyse, kendine çok zararı var tabii. Hayatı gidiyor, yapacağı işleri elinden gidiyor, uzaklaştığını görüyor. Olmak istediği kişiden uzaklaştığını görüyor. O kirle, pisle, estetikle uğraşırken. Bir de gücünün yetmediği, o düzeltmeye ve temizlemeye gücünün yetmediği zamanlarda, yani burası gerçekten acı oluyor, çocuklarını, eşini, yakınlarını o temizlik yapmaya, o zihninden yapması gerektiğini düşündüğü şeyleri yapmaya zorladığı senaryolar var. Burada artık tabii başkalarının hakkına doğrudan girmek var. Çok ciddi bir şekilde aile ilişkilerinin bozulduğu bir aralığa doğru gidiliyor. Bu böyle bir noktadan sonra. Özellikle çocuklar ve ebeveynler arasında çok büyük gerilimler oluyor. Ha, bazen bunu çocuk ebeveynine yaptırıyor. Hani bunun failleri değişebilir. İşte çocukta vardır bu tür vesveseler ve anneyi babayı zorlar. Bu da çok karşımıza gelen bir mesele. Ve genellikle de en nihayetinde senin dediğin o iki tablo ortaya çıkıyor. Ya ailecek şey yapıyorlar, o kompüsyon yapıyorlar, obsesyonun, vesvesenin onlara dikte ettiği şeyi yapıyorlar. Ya da bir kişi yapıyor, ailenin bir kısmı yapıyor, öteki kısmı onlarla savaş ediyor. Siz saçma sapan bir şey yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye. En nihayetinde ikisi de yıkıcı.
Evet. Zarar vermeyle ilgili bazen vesveseler oluyor.
Vesvesenin çeşitleri.
Hiç istemediği halde, öyle bir yapısı da olmadığı halde aklına istemsizce birilerine ya da bir şeylere zarar vermeyle ilgili düşünceler gelmesinden çok muzdarip oluyor bazı insanlar.
Evet, çok acı. Özellikle böyle yeni doğum yapmış annelerde ya da çocuklarını çok seven annelerde, çocuklar biraz büyük de olsalar, işte ilkokul öncesi falan, ya ona az bir zararım dokunursa. Bu o kadar acıdır ki belki çok fazla karşımıza çıkmıyor ama hani böyle mutfağa gidememek.
Niye? Eline bir çatal bıçak alamamak.
Evet, evet, yani yemek yaparken çocukla aynı ortamda bulunamamak. Hani alayım fasulyeleri de salonda şey yapayım, küçük bir çakı bile olsa. Ya da işte sivri bir cisimle aynı odada bulunamamak. Ya bir şey yaparsam birdenbire kontrolü kaybeder. Çünkü hani mesela bu tür vesveselerin hepsinin kendi içinde ilginç bir mantığı vardır. Yani, ya yaparsan. Nasıl yani ya yaparsan? İşte yani haberlerde görüyoruz. Kişi birden cinnet geçiriyor ve saldırıyor. Benim de canım sıkılıyor bugünlerde. Zor zamanlar yaşıyorum falan. Bu da benim başıma gelirse gibi. Yani bu çok mantıksız bir şey değildir kendi içinde. Yani dışarıdan baktığında onun yapısı, işte psikolojik şeyi, durumu, ne bileyim, içinde bulunduğu aile, hani büyüme biçimi falan, buna el vermez tabii. Ama televizyondaki yapan kim? Bir insan. Ben kimim? Bir insanım. O nasıl yaptı? Daraldı. Ben daraldım. O zaman o yapıyor. Benim de yapma ihtimalim var.
Yani daralma hissi, öfke, bunlar öfke. Korkutucu oluyor. Çünkü öfkelenirsem ve kontrolümü kaybedersem.
Evet, kontrolümü kaybedersem. Bu da çok sık karşılaşılan bir vesvese hali. Hatta bu hani vesvesenin tedavisine yönelik bu terapi geliştiren insanların yaptığı bir çalışma vardı. Hani derslerde bazen konuşmuşuzdur. Üniversite öğrencilerinde hiç şeye gelmeyen, psikiyatrik yakınması olmayan üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada bir bakmışlar %50 oranında başkasına zarar verme obsesyonu var, vesvesesi var. Bunu birbirinden ayırmak lazım. Böyle bir düşüncenin olması kişinin bu niyeti taşıdığı anlamına gelmez. Böyle bir düşüncenin olması bu düşüncenin zıttının kişi için çok sıkıntılı olduğu anlamına gelir. Yani kişi insanlara hani iyilik yapmayı o kadar sever, temizliği o kadar sever ki bu düşüncenin zıttı, yani kişinin hayatında kendisine şiar edindiği ilkenin zıttı bir eylem kişi için çok yıkıcıdır.
Evet, birini kırmak, birine zarar vermek, değil mi? Etrafı tabii kirletmek.
Kirletmek ya da birilerinin o mikroba maruz kalmasında aracı rol oynamak, birilerini hasta ediyor olmak kişi için çok kıymetli olduğundan dolayı böyle bir düşünce kişinin bütünlüğünü bozar. Yani şimdi o vesveseye maruz kalanların sırtını sıvazlamamız lazım. Hani onların içinde bulunduğu sıkıntıyı anlamamız lazım derken şunu kastediyorum. O senaryo o kişi için yani varlık bütünlüğünü dağıtan bir şeydir. Yani mesela oranın kirli olması. Bu neye benzer biliyor musunuz? Mesela üzerimize gelen bir kamyona benzer. Hı hı. Karşıdan karşıya geçerken.
Yani ben şey diyorum bazen bunu anlatırken, sanki o lavaboda elini yıkarken lavabonun kenarına bir çarparsa tekrar bütün şeyi baştan alıyorlar ya mesela,
evet,
bazı insan.
Evet. Belli bir ritüelde.
Sanki lavabonun kenarına değil de siyanür kaplı bir şeye elini daldırmış, aynen, gibi, aynen, bir tehdit hissi oluyor.
Çok güzel.
Ve onu, evet, derhal tekrar yıkamalı, temizlemeli ve ondan kurtulmalı. Evet. Tehlike çanları çalıyor.
Tehlike çanları, çok büyük tehlike çanları. Hani o işte diyelim karşıdan karşıya geçerken bir kamyonun üzerimize gelmesinde tehlike neyse, tehlike ne orada? Benim vücut bütünlüğümün dağılması, yok olmam, ölmem. Ölme tehlikesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya var vesveseye maruz kalanlar. Mesela ölme tehlikesi ya da yok olma, vücut bütünlüğünün gitmesi ya da mesela bir insan olarak varlığını devam ettirememe hali. Şimdi bu bir fiziksel olarak kişi insan olarak varlığına devam ettiremez. Bir de psikolojik olarak hani deliririm, kontrolü kaybederim korkusu da buna benzer bir korkudur. Hani bir insan olarak varlığımı devam ettiremem ben mesela, hani o zarar verme düşüncesine gelirsek. Ben birine zarar verecek olursam benim tabiatıma hiç uygun olmadığı için ben artık ben değilimdir. Yani ha kamyon çarpmış o kişiye, ortadan kaybolmuş, ha o psikolojik yapısı dağılmış, bütünlüğü bozulmuş, yok olmuş.
Evet. Diyelim ve kısa bir araya gidelim hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kulağınız bizde olsun efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında aradan önce kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile vesveseleri konuşmaya başlamıştık. Şurada kalmıştık sanırım hocam. Kişi zihnine o vesvese geldiğinde, o takıntı geldiğinde büyük bir tehdit algısı. Yani bir kamyon çarpmak üzereyken evet. kişinin yaşadığı neyse evet. vesvese geldiğinde de kişinin hissettiği biraz buna benziyor. Çünkü evet. vücut bütünlüğünü ve benliğini sarsıcı bir şey.
Çok benliğini. Benliğini. Dağılacağım yani ben bu düşünceyle biraz daha birlikte kalırsam ben dağılacağım. Ben olmayacağım.
Evet. Demiştiniz. Buradan evet. devam edelim isterseniz.
Bu çok yoğun bir meseledir yani. Hani gerçekten bunun anlaşılması için üzerinize kamyonun gelmesi lazım. Kişi bu uyaranların etkisi altındadır. O düşünce bana çok farklı gelebilir. Yani işte buraların kirli olma ihtimali. Evet kirli olma ihtimali var mı? Var. Ama buraların kirli olma ihtimalini benim hissetmemle o kişinin hissetmesi, yaşaması birbirinden çok farklı. Şimdi hani hep diyoruz ya empati çok önemli bir şeydir. İşte komşumuza da empati duyalım. Çocuklarımıza empati. Şimdi bu empatinin bir tık daha ötesi bir şey. Ya da empatinin merkezi bir şey diyelim. Yani kendimizi kendi benliğimizden sıyrılıp onun bir yerine koymamız lazım. Onunla bir konuşalım. Bu durumu nasıl değerlendiriyor? Yani bu psikolog arkadaşlar için de bir öneri, psikiyatrist arkadaşlar için de bir öneri. O danışanla, kişiyle yaşayan yakınlar için de bir öneri olarak söylüyorum bunu. Onu bir konuşturalım. Bu düşünceler geldiğinde ne hissediyor? Nasıl bir şey hissediyor? Şimdi ben onu hissetmeyebilirim ama o bütün benliğiyle, bütün varlığıyla bir yok oluş tehdidi altında. O düşünceye maruz kaldığında. Şimdi kamyon örneğinden gidecek olursak bir kamyonun üzerime geldiğini gördüğümde ben ne yaparım?
Kaçarım, kayıtsız kalamam ona.
Kayıtsız kalamam, kaçarım.
Bir şey yaparım.
Evet. Ya orada kalmak, orada düşünmek. Mesela ya ben şimdi kaçmazsam bana çarpar, ölürüm. En iyisi kaç gibi bir düşünce sürecine şey yoktur, zaman yoktur. Hemen kaçarım.
Refleks.
Sonra refleks. Değil mi? Şimdi bu hemen kaçmalar bir müddet sonra refleks haline geliyor. O kadar otomatikleşiyor ki. Niye otomatikleşmesin ki? Benim hayatımı kurtarıyor. Şimdi biraz böyle hani kendimizi tanıyalım amacıyla bunları söyleyeceğim. Bir bu beşeri hayvani tarafımız var bizim. Yaşamda kalmaya odaklı, yaşamaya odaklı bir tarafımız var. Bu tarafımız bir belli işaretleri alıyor ve bana ihtiyaç duymuyor bir eylemleri yaparken. Tıpkı böyle bu tür örnekte olduğu gibi karşıdan karşıya geçerken kamyonun üzerime gelmesi gibi. Orada benim düşünmeme izin vermiyor. Kendisi devreye giriyor. Diyor ki ya senin hayatın önüne çık. Hemen kaç komutunu benden önce kaslarıma gönderiyor. Kaslarım da o sistemle çok uyum halinde olduğu için hemen kaçıyor. Bu refleks. Değil mi? Bunu biliyoruz. Bu refleks niye var? Beni hayatta tutmak için var. Şimdi dedik ki bu vesvese de kişinin hayatını tehdit eden bir mesele gibi geliyor ya. İşte burada o refleks devreye giriyor. Sen hayatını ancak bu meseleyi ortadan kaldıracak bir eylemle kurtarabilirsin. Gibi bir refleks hali başlıyor orada.
Evet, o ihtimali sıfıra indirmelisin.
Evet, o ihtimali sıfıra indirmelisin.
Abdestinin olmadığına dair bir düşüncen mi var? Bir şüphen mi var? Bu bir tehdit.
Tehdit. Bu sen böyle namaz kılamazsın.
Kılamazsın.
Böyle namaz kıldığını düşünsene yani.
Evet. Hemen o bir şey yapmalısın. Yani bu çok çünkü tehdit ve tehlike.
Evet.
Buna kayıtsız kalamazsın. Hemen bir dürtü oluşuyor bu sefer.
Evet. Abdest almaya, abdest tekrarlamaya yönelik. Tabii bunlar çok böyle bizim bunu konuştuğumuz kadar uzun bir sürede de olmuyor.
Milisaniyeler.
Milisaniyelerde oluyor değil mi? Şüphe mi var? Al. Değil mi? Ya da namazda olmadı mı? Bir daha kıl. Niye? Çünkü bu senin şeyin yani benlik bütünün kendinin bu dünyada taşımak istediğin en kıymetli
evet.
tarafını işaret ediyor. Ha bu tarafını tehlikeye götüren bir işaret gördün sen. Ne o? İşaret ya ben abdestimi tam almadım mı? Ya da namazda şu kısım ya da nerede hangi rekatta olduğunu unuttum. Ya da aklım şuraya gitti, oradaki düşünceye dalmışım, onun içine bırakmışım kendimi. Bu beni nasıl hale getiriyor? O taşımak istediğim, olmak istediğim kişiden bambaşka bir kişi haline getiriyor. Bana bir saldırı var yani. Ben o saldırıyı hemen bertaraf etmem lazım. Hayatta kalmak için. Ya da o vesvesenin o diğer formlarında. Hani bir de çok hani dillendirilemeyen vesveseler vardır. Hani bu cinsel vesveseler. Ya uygunsuz biriyle bir cinsel yakınlaşmam olursa. Korkunç. Değil mi?
Evet, kişinin hiç benliğine olmak istediği ya da olduğu kişiyle alakası olmayan, benliğine uymayan, sapkınca adlandırılan,
tabii,
istemsiz, rahatsız edici, tabii ki rahatsız edici ama işte istemsiz bir şekilde, evet, gelen. Burada biraz da hani beraberinde şey de oluyor hocam, büyük bir suçluluk duygusu da oluyor yani.
Şimdi o devam ettiren faktörlerden başında bu mesele var.
Bu benim aklıma neden geliyor?
Evet.
Aklıma geliyorsa demek ki belki de alttan alta ben böyle bir mi oluyorum, olacağım ya da, eyvah, bunu istiyor muyum ben?
Eyvah. Bu yorum değil mi? Daha da o benliği bozucu bir şey. Yani bu düşünce bende varsa neden vardır? O zaman ben böyle şey istiyorumdur. Aa, benim böyle bir tarafım varmış falan gibi. Bu düşüncenin varlığının nereden kaynaklandığına yönelik o araştırmaların kişiyi götürdüğü daha büyük bir kaos, daha büyük bir çaresizlik alanı var. Hani şeyde de konuşmuştuk, depresyon bahsinde de konuşmuştuk. Bu düşünceler, hani bu şey isteksizlik bende niye var? Bu benim neyimle ilgili? Yetiştirilme tarzım mı falan gibi, böyle hani o geriye dönük bu düşüncenin nereden kaynaklanıyor diye bir araştırmaya girilince, o zaman o şeyin, kuruntunun, İçe dalmanın, vahvahlanmanın merkezine gidiyorduk ki o da depresyonu daha da derinleştiriyordu. Burada o cinsel vesveseler bana niye uğruyor? Bunlar nereden kaynaklanıyor deyince orada beni bir şey bekliyor. Ha, bu senin bunu böyle dileyen, arzulayan bir tarafın var.
Bu bilinçaltı, bilinç şeyleri çok popüler ya.
Evet.
Birçoğumuzun hani bildiği, demek mi acaba bilinç altında bunu istiyor muyum?
Tabii.
Gibi tekrar maalesef, bir suçluluk.
O kuramın yanlış uygulayıcıları diyelim. Birazcık bunu da böyle bir terminolojiye de dönüştürmüşlerdir. Hani işte bilinç dışı istekler, bilinç dışı arzular falan gibi o kuramı takip eden ama çok kitabı uygulamayan, iyi uygulamayan uygulayıcılar. Şimdi bunu böyle hani kişinin işte gizli kalmış bir yerden açığa çıkacak duyguları, dürtüleri diye etiketlediği zaman korkunç. Böyle bir şey başıma gelmişti benim. Asistan, böyle cinsel obsesyonlar olan bir tatlı bir kız çocuğu. Babasıyla aynı ortamda bulunamıyor. Korkunç bir sıkıntı yaşıyor babasıyla aynı ortamda bulununca. Gittiği bir psikiyatriste, muhtemelen bu psikanalitik yöntemde daha yeni çalışmaya başlıyor. Tabii ki hiç söylenmeyecek bir şey söylüyor kızı. Diyor ki ha, bu senin işte gizli isteğin. Bu yorumu duyduktan sonra, hani bu düşünceler geliyorsa senin bir tarafın babanla birlikte işte böyle bir gizli bastırılmış bir cinselliği yaşamak istiyor falan gibi bir yorumu duyunca kız dağılmıştı. Diyor hani annesi telaşlanmış. Kendisi böyle bir, ya ben nasıl böyle bir şey isteyebilirim? Meselesine dağılmıştı. Şimdi bu tür vesveseler daha da söylenemez. Çok dile getirilen şeyler değildir. Ama kişiye için çok ızdırap vericidir haliyle. Ve bütün vesveseler için konuşacak olursak, vesvesenin içeriği nerede ortaya çıkıyor? Tamam, benim zihnimde ortaya çıkıyor. Ama benim zihnimde ortaya çıkan her şey bana aittir diye bir mesele söz konusu değildir.
Benim tasdik ettiğim şeyler değildir.
Evet. Zihin sadece şununla görevlidir. Seni olumsuz biri olmaktan korumak. Yapmak istediğin şeyleri yapan biri haline getirmek ister. O yüzden sana hep tehlikeli noktaları işaret eder. Hani bir plan yaparız. Plan yaparken o planın uygulanma zorluklarını konuşuruz ya, şurada bir problem olursa işte bina çöker. Şu probleme dikkat edelim, şu probleme dikkat edelim. Zihinde diyor ki bak sen namusunu, iffetini çok koruyan birisin ya, o zaman bak şöyle bir sorun var. Bak böyle şeyler duyuyorum ben dünyada.
Hı hı.
Böyle sapkınca şeyler. Sen de olmasın ha. Diye beni uyarıyor sadece. Tıpkı o kamyonun üzerime gelmesi gibi ya. Bak ben geliyorum, çekil. Bu da böyle bir uyarı. Şimdi senin dediğin gibi bu uyarını nereden geliyor? O zaman bu benim, ben böyle bir şey istiyorum ma gidersek tam bir dağılma hali. Ya da diğer uyarılar vesveseyle karşımıza gelen, işte orası kirli olabilir, çocuğuna bir pislik bulaşabilir gibi, ya da eğer sen perdeleri düzeltmezsen işte senin için çok kıymetli birinin başına bir şey gelebilir gibi, bunlar hep yaşamak istediğim hayatı problemli taraflarını işaret eden önlemler. Bunlar bir önlem, bir alarm. Ve biliyorsunuz bazı alarmlar bazen yanlış kuruluyor.
Evet.
Bu yanlış kurulduğunu bu kişinin çevresi çok net olarak görüyor. Yani burada bu kadar tehlike yok. Yani o görüyor ama kişi için bu söz konusu değil.
Ya diyelim biz şu masada bir leke gördüğümüz zaman onu siliyoruz. Bizim için bitiyor diyelim.
Evet.
Ama eğer vesvesesi varsa, yani bu tarz bir vesveseye sahipse,
evet,
orada yoksa bile, bundan %100 emin değilse, garanti altında hissetmiyorsa, onun için orası kirlidir.
Evet.
Tehlikededir.
Evet.
Bir şey anlatmıştı askerdeyken, bir assubay, bir abi anlatmıştı. Dedi şeyde, ordu evinde kalıyoruz. Kalıyorum dedi. Bir odaya bir başka bir personel arkadaş geldi. Biraz baktı içeriye, içine sinmemiş herhalde. Şeyleri çağırdı dedi, askerleri çağırdı. Temizletti orayı bir güzel. Sonra gitti o personeller. İçine sinmedi. Bir de gitti kendi aldı. Ondan sonra temizlik malzemelerini tekrar tekrar sildi. Yıkadı. Sonra yine içi rahat etmedi ve oradan ayrıldı dedi. Kalamadı odada. O %100 garanti altında hissetmedikçe
değil,
onun
mi
için temiz değil orası.
Evet.
Bir leke olsun ya da olmasın.
Ve %100 garantiyi yakalamadığını görünce ortamı terk ediyor.
Terk ediyor, kaçıyor.
İşin işte çok acı tarafı da bu oluyor. Mesela bu imani vesveselerde. Hani işte namazını tekrar kılmak zorunda kaldığı, zihnin dağıldığı meselelerde. Ya da bazen dini obsesyonlar,
evet,
denilen, hani acaba
günaha girdim mi?
Günaha girdim mi?
Gibi küfür vesaire.
Gibi bu tür vesveselerin sıfırlama ihtimali de çok zor.
Çok zor. Hatta hani şöyle bir, öyle araştırmalar da var da, biz de sokakta belki dindar olduğunu söyleyen kişilere sorsak, hiç aklınızda mı böyle bir şey geçmiş midir? Herhalde %99 geçmiştir değil mi?
Değil
herkesin
mi
aklında?
Evet. Geçenlerde bir danışanım böyle diyor. Yani böyle dini hayatı onun için çok kıymetli olan biri. Hani bu dini obsesyonların işte diyelim ki ortadan kalkacak gibi bir şeye geldik. Seansa geldik ve şunu söyledi. Bunlar kalkmaz ki dedi. Niye? Çünkü hayat devam ediyor. Ben de inanıyorum ve bu mesela imanın tehlikeye düşme riski her zaman var. Şimdi peki sıfırlamayınca ne oluyor? Tıpkı o assubayın o ortamı terk ettiği gibi, kişi de bu sıfırlayamadığı alanı terk etmeye başlıyor bir müddet sonra.
Ya mesela işte sünnetlerini kılmıyor namazların. Çünkü
evet,
namazdayken sürekli vesvese geldiği için ve çok zorlandığı için en azından farzını kılayım.
Evet.
Sonra daha hızlı kırmaya başlıyor.
Evet.
Sonra bazen o kadar ağır geliyor ki günaha girmektense kılmayayım,
evet,
daha iyi
mesela
demeye başlıyor. Sonra kılamadığı için de yeteri kadar önem vermediğini düşünüp imanının zayıfladığına kanaat getirip bundan endişelenip suçluluk duyguları ekleniyor. O suçluluk duyguları eklenince vesveseler artıyor. Tam bir sıkışma hali.
Kesinlikle. Ya da bu işte bulaş obsesyonu nedeniyle dışarıyla temasını kesmek isteyen kişi ya da kesen kişi bir müddet sonra işte hayatını evinde geçirmeye başlıyor. Giderek alanı daraltıyor.
Evinde, hatta odasında.
Odasında.
Yani tuvalete gitmemek için su içememeye başlıyor mesela.
Hı?
Su içmeyeyim ki tuvalete gitmek,
evet,
zorunda kalmayayım.
Tehlikenin olmadığı tek bir yer var. O da hayatın olmadığı bir yer.
Evet.
bu kişi bunu bizzat yaşıyor orada. Çünkü sürekli işte dini hayatından, dini pratiklerinden kısmak zorunda kalıyor. Çünkü oraya adım attığında çok büyük bir kaosa, o hesaba giriyor. Bu hayat, dışarıyla hayatını kesiyor. Çünkü dışarıda işte diyelim bulaşma ihtimali çok daha fazla, kirlilik çok daha fazla. Sürekli böyle kişi kendi hayatını daraltıyor. Daralttığı için de öfkeleniyor. Ve tıpkı o şeyin, askerin odayı terk ettiği gibi artık hani bu hayatı da terk etmeye dair bir mesele ortaya çıkıyor. Bu böyle olmayacaksa, sıfırlayamayacaksam ben, bu tehlikeler hep varsa ben burayı terk edeyim.
Evet, bu alanı terk edeyim.
Evet, burada da çok büyük yansıma var, terk edip gidilecek bir yer sanki. Yani tecrübe etmişiz gibi. Hani ben bu odadan çıkacağım, şu odaya gireceğim, şu odayı görüyorum. Ama hani ölümden sonra nereye gideceğim, nasıl bir yere gideceğim. Çok şükür dini hassasiyetleri olanlarda bu intihar vakalarını ya da ölüm düşüncelerini çok daha az görüyoruz. Çünkü orada çok hani neyin ne olduğunu bilen bir kesim var. Bunun nasıl yıkıcı bir eylem olduğunu.
Dolayısıyla burada koruyucu bir faktör oluyor.
Evet, koruyucu bir inançlar.
Faktör. Tabii bu obsesyonlar gelince, belki bu şeyi onu da kapatırız hocam. Programın bu kısmını sonra devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Belki evet, biraz daha tedavi, sürdürücü faktörler.
Tabii.
Ama ona böyle bir hani giriş yapmak adına.
İyi olur.
Kişi obsesyon, işte bu vesveseler geldiğinde ondan kurtulmak için ne gibi mesela şeyler görüyoruz? Neler yapılıyor?
Evet.
Mesela yıkama dedik, yıkama, temizleme.
Evet.
Bir şeyi tekrar alma, abdesti tekrar alma, duayı baştan alma.
Evet.
İşte belki zihninden bazı sayılar sayarak,
bunu yap,
dualar ederek o vesvesenin verdiği sıkıntıyı göndermeye çalışma. Başkalarını işin içine kattığı, işte başkalarının orada boyun eğmekten bahsetmiştik ya,
evet,
çevresi. Onay alma, soru sorup onay alma.
Ne kadar?
Evet, temiz oldu değil mi? Ellerini yıkadın değil mi? Ya da ben, bana bir şey olmaz değil mi? Bulaşmamıştır değil mi? Çok namazım güzel olmuştur değil mi diye soru sorup belki defalarca o onayı alma olabilir. Bunun
tabii
rahatsızlığından kurtulmak için. Kaçma davranışları, gitmeme bir yere, kaçınma davranışları daha doğrusu. İşte dışarıya çıkmama, bir restorana gitmeme, misafirliğe gitmeme ya da eve misafir almama gibi olabilir. Çeşitli önlemlerin hepsi, yani o kaygıyı, o endişeyi, o vesveseyi göndermeye, gidermeye, yok etmeye, onun bana söylediği şeyin olmasını engellemeye yönelik yaptığım her şey bir anlamda biraz kompüsyon dediğimiz tekrarlayıcı hareketlere girebilir.
Evet, değil mücadele.
Mi? Mücadele.
O şeyle istenmeyenle mücadele. Güzel özetledim. Burada ne yapacağız? Artık sonraki programlarda belki onu konuşuruz ama yapılacak şey belli. Bu mücadelenin yıkıcılığını fark etmek.
Evet.
Çok kıymetli. Bu mücadele, bakın mücadele yalnız hani o obses şeydir, vesvese değil. Bu mücadele beni nerelerden uzaklaştırıyor ve benim uzaklaştığım yerde benim için o kıymetli olanlar ne? Ben hayatımın hangi anlamlı taraflarını bu mücadeleye yeğlemişim? Bu mücadeleyi yapmak için hangi anlamlı taraflarından yüz çevirmişim? Bunları fark ettirmek çok kıymetli. Sonra hani diğer korkularda olduğu gibi zaten belirli bir yöntem var. Hani bütün korkularla mücadelede, değil mi, artık herkesin de kabul ettiği bir mesele var ki hani korku mu var bir şeyle, o korkunla biraz kal, biraz maruz kal ona, organizma da ona göre tekrar bir şekillensin. Hani alarmı tekrar kuralım.
Bu güzel bir yerde hocam şey yaptınız, bunun rasyonelini, mantığını, hani o yüzleşmek ne demek, korkuların üzerine gitmek ne demek,
evet,
neden gerekli, o mekanizma ne, bunu bir sonraki programda,
evet,
bütün olabildiğince A'sını, B'sini, C'sini biraz anlatmaya çalışalım. Çünkü bu halk arasında da aslında çokça dillendirilen, bilinen,
evet,
bir
bilinen
yöntem.
Bilinen bir şey, tıpkı hani biraz önce başka bir terapi ekolünün yanlış uygulamaları dedik ya, bunun da bazı yanlış uygulamaları kişiye çok zarar veriyor,
evet,
sıkıntıyı da çok arttırıyor. Evet. Hani bunun da belli bir usulü var. Tabii ki bunlar hep belli bir profesyonel yardımıyla yapılması gereken şeyler ama bu usulün ayrıntılarını konuşalım.
İşte değilse hani böyle bir hani tedavi seçeneği var, böyle bir tedavi seçeneğinde kişiyi neler bekliyor? Neler evet. bekliyor? Çünkü hani şunu çokça duyuyoruz hocam, ben onu da denedim. Yani üzerine gitmeyi de denedim ama evet. olmadı. Ama hani nasılı değil mi? Ve ne nedeni yaptın? Nasıl ve niçin önemli? Hani böyle bir tedavi seçeneği olan insanların belki akıllarındaki soru işaretlerini giderme adına.
Umarım.
Mesela vereceğimiz tavsiyeler belki onları nasıl bir tedavi modelinin beklediğini onlara aktarmak olacak diyelim.
Peki diyelim.
Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.
Sağ olasın. Kıymetli arkadaşım, kıymetli dostum. Hep sen beni girişte böyle kıymetli hocam diye ben bir türlü mukabele edememiştim.
Tamam hocam.
Bugün kapanışı da kıymetli arkadaşım, dostum Feyzullah'la birlikte yapıyoruz.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Allah'tan bir mani olmaz ise sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.